Ayrım 36. 11. bölüm. 67. Royce Charles de Gaulle Havalimanı. Perşembe 21 Mart saat 16. Bir silahı havalimanına sokmanın tek bir yolu vardır. Amatörler genellikle polimerden üretilmiş Glock marka otomatik bir tabancanın X-ray ve metal dedektörleri tarafından algılanmayacağını düşünürler. Yanlış. Namlu geri tepme yayı, horoz, tetik, şarjör yayı ve birkaç başka parça daha metaldir ve henüz kurşunlar hesapta bile yoktur. Bir tabancayı havalimanına sokmanın tek bir yolu vardır ve Sema bunu biliyordu. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a gidecek TK-4067 uçuş sayılı uçağına binmeden önce havalimanı terminalindeki ticari bölgenin mağazalarına uğradı. Önce birkaç parça giysi ve bir seyahat çantası satın aldı. Bagajsız bir yolcudan daha fazla şüphe çekecek hiçbir şey yoktur. Sonra da fotoğraf malzemeleri. Bir F2 Nikon fotoğraf makinesi, 35, 70 ve 200 milimetrelik bir objektif, bu marka makinelere uyumlu aletlerin yer aldığı küçük bir kutu ve güvenlik kontrolü sırasında filmleri koruyan içi kurşun kaplı iki film kabı. Tüm bu malzemeleri büyük bir itinayla profesyonellerin kullandığı Promax marka bir çantaya yerleştirdi. Sonra havalimanının tuvaletine gitti. Burada bir kabine girdikten sonra namluyu, horozu ve Glock 21'in diğer metal parçalarını alet kutusunun içine tornavidaların ve penslerin yanına yerleştirdi. Ardından tungsten mermileri X ışınlarını geçirmeyen ve içindekini tamamen görünmez kılan kurşun kaplara koydu. Sema bu konudaki reflekslerine hayret ediyordu. Hareketleri, tüm bu yaptıkları kendiliğinden oluyordu. Kültürel bellek demişti Ackerman. Saat 17'de sakince uçağına bindi ve gün sonuna doğru gümrükte herhangi bir zorlukla karşılaşmadan İstanbul'a ulaştı. Takside çevresindeki manzarayla ilgilenmedi. Çoktan hava kararmıştı. Yağan belli belirsiz bir yağmur, sokak lambalarının ışığında gizemli yansımalar oluşturuyordu. Kendi bilincinin bulanıklığıyla uyum gösteren yansımalar. Sadece birkaç ayrıntı dikkatini çekti. Simit satan seyyar bir satıcı, bir otobüs durağının altına sığınmış türbanlı genç kadınlar, ağaçların tepesinde bütün haşmetiyle dikilen büyük bir cami, bir rıhtıma arı kovanı gibi yan yana dizilmiş kuş kafesleri. Tüm bunlar ona hem çok tanıdık hem de çok uzak bir lisanla bir şeyler mırıldanıyordu. Arabanın camına arkasını döndü ve koltuğunda iyice büzüldü. Şehir merkezindeki en şık otellerden birini seçti. Yeni gelmiş turist kalabalığının arasında kaybolmayı düşünüyordu. Saat 20.30'da odasının kapısını kilitledi ve yatağına uzandı. Bir müddet sonra elbiseleriyle uyuyakaldı. Ertesi gün 22 Mart Cuma günü sabah 10'da uyandı. Hemen televizyonu açtı ve uydu yayınından bir Fransız kanalı aradı. Fransızca konuşan ülkelere yayın yapan TV5 ile yetinmek zorunda kaldı. İsviçre'nin Fransızca konuşan bölgesindeki avcılar üzerine bir programın ve Quebec Ulusal Parkları ile ilgili bir belgeselin ardından saat 12'de TF1'in televizyon gazetesini yakalamayı başardı. Onun sabırsızlıkla beklediği haberi veriyordu. Jean-Louis Chefier'in cesedi Père Lachaise mezarlığında bulunmuştu. Ama hiç beklemediği bir haber daha vardı. Aynı gün Saint-Claude'un tepelerindeki bir villada iki ceset daha bulunmuştu. Villayı tanıyan Sema televizyonun sesini biraz daha açtı. Kurbanların kimliği saptanmıştı. Frederic Gras, estetik cerrah, villanın sahibi ve Paul Nerto, Paris DPJ'sinden 35 yaşında bir polis yüzbaşısı. Sema büyük bir korkuya kapıldı. Yorumcu devam ediyordu. Kimse henüz bu çifte cinayet hakkında bir açıklama yapmıyor ama Jean-Louis Chefier'in ölümüyle bir bağlantısı olabilir. Paul Nerto geçtiğimiz aylarda Paris'in Küçük Türkiye denilen bir mahallesinde peş peşe 3 kadının öldürülmesini araştırıyordu. Bu soruşturma çerçevesinde Nerto 10. bölge uzmanı olan emekli müfettişle çalışmıştı. Sema bu Nerto'dan hiç söz edildiğini duymamıştı. Genç biriydi, daha ziyade Japonlar gibi kesilmiş saçları olan güzel bir çocuktu. Ama hemen tüm bu olayların mantıksal bir yorumunu yaptı. Gereksiz yere 3 kadını öldürdükten sonra kurtlar sonunda doğru izi bulmuşlar ve onu 2001 yazında ameliyat eden cerrah Gras'a kadar ulaşmışlardı. Buna koşut olarak genç polis aynı yolu izlemiş ve Saint-Claude'daki adamın kimliğini belirlemiş olmalıydı. Doktorun muayenehanesine gittiğinde de kurtları onu sorguya çekerken bulmuştu. Bu karşılaşma bir kan gölünde sona ermişti. İçinde bulunduğu karmaşık ruh haline rağmen hep bunu tahmin etmişti. Kurtlar eninde sonunda onun yeni yüzünü keşfedeceklerdi. Oysa şimdi onu nerede bulacaklarını da biliyorlardı. Düzenli olarak çikolata evine gelen badem ezmeli çikolataların tutkunu Bay Kadife onların şefiydi. Bu şaşırtıcı gerçeği belleğini yeniden kazandığı andan itibaren biliyordu. Adı Azer Akarca'ydı. Yeni yetmelik dönemindeyken Sema onu Adana Ülke Ocakları'nda görmüştü. Bir kahraman gibiydi orada. Hikayenin en ironik yanıysa aylardan beri 10. bölgede aranan katille haftada iki kez karşılaşıyor olmasıydı. Onu tanımadan dükkana gelip sevdiği şekerlemeleri satın alıyordu. Televizyon haberine göre Saint-Claude'daki olay dün yaklaşık 15 sularında olmuştu. İçgüdüsel olarak Sema kurtların çikolata evine saldırmak için ertesi günü bekleyeceğini düşündü. Yani bugünü. Sema telefona koştu ve Clotilde'i yani dükkanı aradı. Cevap yoktu. Saatine baktı. İstanbul'da saat yarımdı. Yani Paris'ten bir saat ileriydi. Çok mu geç kalmıştı? Bu dakikadan sonra her yarım saatte bir telefon açtı. Boşuna. Elinden gelen bir şey yoktu. Odanın içinde dolanıp duruyor, aklını oynatmaktan korkuyordu. Çaresizlik içinde otelin Business Center'ına indi ve bir bilgisayar buldu. İnternetten Perşembe akşamının Le Monde'un elektronik sayfasını incelemeye başladı. Jean-Louis Chefi'nin ölümü ve Saint-Claude'daki çifte cinayet haberlerini geçti. Mekanik olarak elektronik gazetenin diğer sayfalarına göz gezdirmeye başladı ve bir kez daha hiç beklemediği bir haberle karşılaştı. Haberin başlığı şöyleydi. Bir yüksek devlet görevlisinin intiharı. Beyaz üzerine siyah puntolarla verilmiş haber, Lauren Hames'in ölümünü bildiriyordu. Ceset Perşembe akşamı Hoş Caddesi'ndeki evinde bulunmuştu. Lauren beylik tabancasını yani 38 milimetrelik bir manhurini kullanmıştı. Haberde kısaca karısının intiharından da söz ediliyordu. Kocası da onun ölümünden bir yıl sonra içinde bulunduğu depresyondan çıkamayarak birçok tanık ifadesinde bunu doğrulamıştı, intihar etmişti. Sema tüm dikkatini yalanla örülmüş bu habere vermişti ama artık kelimeleri görmüyordu. Onların yerine Lauren'ın solgun ellerini, ürkek bakışlarını, dalgalı sarı saçlarını görüyordu. Bu adamı sevmişti. Tuhaf, hüzünlü, halüsinasyonları sebebiyle çalkantılı bir aşktı. Gözlerine yaş doldu ama ağlamadı. Aklına Saint-Claude'daki villada öldürülmüş genç polis geldi. Bir şekilde onun uğruna kendini kurban etmişti. Polis için ağlamadı. Diğerleri tarafından bir maşa olarak kullanılmış Lauren için de ağlamayacaktı. Saat 16'da Business Center'da bir gözü televizyonda, diğeri bilgisayarda sigara üstüne sigara içerken bomba patladı. Le Monde'un yeni baskısının Fransa Toplum adlı elektronik sayfasının başlığı dikkatini çekti. Faubourg Saint-Honoré sokağında çatışma. Emniyet makamlarından yapılan açıklamaya göre 22 Mart Cuma günü öğlen saatlerine doğru Faubourg Saint-Honoré sokağındaki Çikolata Evi adlı mağazada bir silahlı çatışma meydana geldi. Öğlen saatlerinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi hala bilinmiyor. Ölenlerden biri ve 2 yaralı polis. Görgü tanıklarının özellikle de bu olaydan yara almadan kurtulan mağaza çalışanı Clotilde Sox'un ifadesine göre olay şu şekilde gelişti. Saat 10.10'da mağaza açıldıktan kısa bir süre sonra 3 adam içeri girdi. Hemen ardından da dükkanın karşısında pusuya yatmış sivil polisler geldi. Bunun üzerine 3 adam otomatik silahlarını kullandı ve polislere ateş açtı. Çatışma birkaç saniye sürdü. Sokağın her iki yanından da ateşe karşılık verildi. Vurulan 3 polisten biri hemen öldü. Diğer ikisinin durumu kritik. Saldırganlara gelince ikisi öldürüldü, üçüncüsü kaçmayı başardı. Polis saldırganların kimliğini belirledi. Söz konusu kişilerin adları Lütfi Yıldırım, Kadir Kır ve Azer Akarca. Her üçü de Türk vatandaşı. Ölen iki adam Lütfi Yıldırım ve Kadir Kır diplomatik pasaport taşıyordu. Fransa'ya ne zaman geldiklerini belirlemek şimdilik imkansız ve Türk elçiliği yorumda bulunmaktan kaçındı. Fransız emniyetine göre bu iki adam Türk polis teşkilatı tarafından tanınıyor. Ülkücülerin ya da bozkurtların en aşırı kesiminden olan bu kişilerin Türk organize suç kartelleriyle bir anlaşma yaptığı tahmin ediliyor. Kaçmayı başaran üçüncü adamın kimliği ise oldukça şaşırtıcı. Azer Akarca, Türkiye'de tarımsal gıda sektöründe büyük bir başarı kazanmış bir iş adamı. İstanbul'un ünlü simalarından. Yurtsever fikirleriyle tanınan bu adam, ılımlı, çağdaş, demokratik değerleri savunan bir milliyetçiliğin yandaşı olarak biliniyor. Şimdiye kadar Türk polisiyle herhangi bir sorunu olmamış. Böyle birinin bu olaya karışmış olması bazı politik oyunları akla getiriyor. Ama olay esrarını hala koruyor. Neden bu adamlar sabahın bir vakti ellerinde otomatik tüfekler ve tabancalarla çikolata evine geldiler? Neden DNAT'ye yani terörle mücadele bürosuna bağlı sivil polisler de oradaydı? Üç cinayetin izini mi sürüyorlardı? Birkaç gündür mağazayı gözetim altında tuttukları biliniyor. Türkleri yakalamak için pusu mu kurmuşlardı? O halde neden böyle riski göze aldılar? Neden onları en kalabalık saatte hiçbir güvenlik önlemi almadan sokağın ortasında yakalamaya kalktılar? Tüm bu aksaklıkları araştıran Paris savcılığı bir iç soruşturma açılmasını emretti. Kaynaklarımıza göre bu işe özel bir ayrıcalık tanınmış. Fabor Saint-Honor sokağındaki silahlı çatışma dünkü baskımızda yer alan iki cinayet olayıyla bağlantılı olabilir. Emekli müfettiş Jean-Louis Chefier'in cesedinin 21 Mart sabahı Père-Lachaise'de bulunmasından sonra yine aynı gün Saint-Claude'daki bir villada polis yüzbaşısı Paul Nerto ile estetik cerrah Frédéric Grass'ın öldürülmesi. Yüzbaşı Nerto son 5 ay içinde Paris 10. bölgede kimliği belirsiz 3 kadının öldürülmesini soruşturuyordu. Bu olay için Paris'teki Türk topluluğu uzmanı olan Jean-Louis Chefier'den yardım istemişti. Bu seri cinayetler, Paul Nerto'nun amirlerinin ve kadınların öldürülmesini soruşturmakla görevli yargıç Thierry Beaumarzon'un gözünden kaçmış, hem cezai hem de politik karmaşık bir olayın can alıcı noktasını oluşturuyor olabilir. Bu yaklaşımımızı güçlendiren bir olgu da ölümünden bir saat önce yüzbaşının Nerto'nun Azer Akarca hakkında bir tutuklama tezkeresiyle bir evdeki Matak şirketi için bir arama izni çıkartmış olması, şirketin büyük hissedarlarından biri de Akarca. Polis müfettişleri çatışmanın en önemli tanığı Clotilde Seux'a onun resmini gösterdiğinde kadın Azer Akarca'yı kesin olarak teşhis etti. Bu soruşturmanın kilit isimlerinden biri de Philip Charlie olabilir. DNAT komiserlerinden olan Charlie'nin hiç şüphesiz silahlı saldırıda bulunanlar hakkında bilgisi vardır. Terörle mücadelenin en önemli silahlarından olan ama yöntemleri sebebiyle de eleştirilen Philip Charlie'nin bugün hazırlık soruşturması kapsamında yargıç Bernard Sazin tarafından dinlenmesi bekleniyor. Bu karışık olay tam seçim kampanyası sırasında meydana geldi. Lionel Jospin, DST ile DCRG'nin birleştirilmesini programına alabilir. Bu tip birleşme projeleri şüphesiz yakın bir gelecekte bazı polislerin veya haber alma ajanslarının bağımsız davranmalarını önlemeyi amaçlıyor. Sema bağlantıyı kesti ve olayların bir değerlendirmesini yaptı. Clotilde'in hayatının kurtulmuş olması ve yargıcın Charlie'yi çağırması olumlular hanesinde yer alıyordu. Üstelik kısa veya uzun vadede antiterör uzmanı bu polis tüm bu ölümlere ve Lauren Hames'in intiharına cevap vermek zorunda kalacaktı. Olumsuzlar hanesinde ise Sema için tek bir şey vardı ama hepsini bertaraf ediyordu. Azer Akarca hala peşindeydi ve bu tehdit kararını uygulamak için ona güç veriyordu. Önce Azer Akarca'yı bulacak, sonra en tepeye bütün işin başındaki adama ulaşacaktı. Adını bilmiyordu, hiçbir zamanda bilmemişti ama tüm piramidi su yüzüne çıkaracağını biliyordu. Artık kesin olan bir şey vardı, Akarca Türkiye'ye dönecekti. Büyük bir ihtimalle de şu anda dönüş yolundaydı. Mantosunu aldı ve odadan çıktı. Kendisini ona götürecek yolu bulacak olan belleğiydi. 68. Sema önce otelinden fazla uzak olmayan Galata Köprüsü'ne gitti. Uzun uzun büyük bir hayranlıkla Haliç'in diğer yakasından şehrin muhteşem manzarasını seyretti. Boğaz ve gemiler, Eminönü ve Yeni Cami, taş merdivenleri, güvercinleri, kubbeler, günde 5 kez müezzinin müminleri namaza çağırdığı ezanın okunduğu minareler. Bir sigara yaktı. Kendini turist gibi hissetmiyordu. Şehrinin tüm belleğine yeniden kavuşmasını sağlayacak bir ipucu vereceğini, bir kıvılcım ateşleyeceğini biliyordu. Şimdilik Anna Hames'in hayatından uzaklaştığını, onun yerini yavaş yavaş uyuşturucu kaçakçısı geçmişine bağlı olarak belli belirsiz karmaşık duyguların aldığını hissediyordu. Onun eski kardeşlerini bulmasını sağlayacak en küçük bir ayrıntı, en ufak bir işaret yoktu aklında. Karanlık bir meslekten geriye kalan kırıntılar dışında. Bir taksi çağırdı ve şoförden şehirde dolaşmasını istedi rastgele. Duraksamadan gayet düzgün bir telaffuzla konuşmuştu bu dili. Kelimeler kullanılması gerektiği gibi dudaklarının arasından dökülmüştü. Tıpkı derinlerdeki bir suyun yüzeye fışkırması gibi. Ama öyleyse neden hala Fransızca düşünüyordu? Belleğinin koşullandırılmasının bir sonucu muydu? Hayır, bu alışkanlık tüm bu hikayenin çok öncesine dayanıyordu. Bu, kişiliğini oluşturan temel unsurlardan biriydi. Yol boyu eğitimi sırasında hep bu garip aşılamaya maruz kalmıştı. Arabanın camından dışarıdaki her ayrıntıya dikkatle bakıyordu. Beyaz ay yıldızlı kırmızı Türk bayrağı şehrin üzerinde bir soğuk damga gibiydi. Taş duvarların, anıtların mavi rengi kirlilikten yol yol kararmıştı. Camilerin yeşil renkli damları, kubbeleri, güneş ışığının altında yeşim taşı veya zümrüt gibi parlıyordu. Taksi surlar boyunca ilerliyordu. Hatun Caddesi, sema tabelalar üzerindeki isimleri okudu. Aksaray, Küçük Pazar, Çarşamba. İçinde tarifsiz bir kıpırtı vardı ama bunun sebebi ne bir heyecan ne de özel bir anıydı. Yine de hiç olmadığından daha çok bir şeyin veya bir şeylerin, yani bir anıt, bir dükkan tabelası, bir işaret veya bir sokak adı gibi içinde uyumakta olan hareketli kumları kıpırdatacağını, belleğine ket vuran blokları parçalayacağını düşünüyordu. Tıpkı derinliklerdeki enkazların zaman içinde yavaş yavaş yüzeye çıkması gibi. Şoför sordu, devam edelim mi? Evet. Hasekin, Nişanca, Yenikapı bir sigara daha yaktı. Trafik çok yoğundu. Yollarda büyük bir taşıt ve yaya kalabalığı vardı. Şehrin çalkantısı burada kendini hissettiriyordu. Yine de belli bir yumuşaklık hakimdi. İlkbaharın gölgeleri bu gürültü patırtının üzerinde titreşiyordu. Havada solgun bir aydınlık vardı. İstanbul'un üzerinde gümüşü renkte hareli bir ışık, her türlü öfkeyi dindiren sarımsı gri bir aydınlık dolaşıyordu. Ağaçlarda bile insanın ruhunu rahatlatan, sıkıntısını gideren bir şeyler vardı. Birden bir afişin üzerinde gördüğü bir kelime dikkatini çekti. Sarı ve kırmızı bir zeminin üzerindeki birkaç hece. "Beni Galatasaray'a götürün," dedi şoförü. "Liseye mi?" "Liseye, evet, Beyoğlu'na." 69. Taksim, İstanbul'un en büyük ve en önemli meydanı. Bankalar, bayraklar, uluslararası oteller, şoför sadece yayalara açık bir caddenin girişinde durdu. "Yürüyerek daha çabuk gidersiniz," diye açıkladı. "İstiklal Caddesi'ne girin, birkaç yüz metre sonra..." "Biliyorum." Birkaç dakika sonra sema, ağaçlarla kaplı bahçeyi çevreleyen büyük demir parmaklıklara ulaştı. Ana kapıdan içeri girdi ve kendini gerçek bir koruda buldu. Köknarlar, serviler, ıhlamur ağaçları, çınarlar, her biri kılıcı andıran iç içe geçmiş dallar, renklerin açıklı koyulu tonları, gölgelik yerler. Kimi kez bazı ağaçların kabukları gri, hatta siyahtı. Kimi kez de iki farklı ağacın dalları doğal olarak birbirine aşılanmıştı. Ya da hemen hemen mavimsi bir renk almış kuru dallar. Tüm bitki tayfı burada toplanmıştı sanki. Ağaçların ilerisinde dört bir yanı spor sahaları basket potalarıyla çevrili sarı renkli dış cepheyi gördü. Lisenin binaları. Sema biraz geri çekildi. Yeşil yapraklı dalların altında durup dikkatle baktı. Duvarlar polen rengiydi. Bahçenin beton zemini ise renksizdi. Lisenin amblemi kırmızı bir G harfinin içinde sarı S harfiydi. Bu amblemi taşıyan lacivert renkli yelekler giymiş öğrenciler bahçede geziniyordu. Sema öğrencilerin gürültü patırtısını dinledi bir süre. Dünyanın her yerinde aynı olan uğultu, okuldan kurtulan çocukların neşesi. Saat 12'ydi, öğle paydosu olmalıydı. Tanıdık bir gürültüden çok bir çağrı, bir toplanma işaretiydi. Birden farklı duygulara kapıldı. Heyecandan soluğu kesildi. Bir banka oturdu ve geçmişin hayallerine daldı. Önce Anadolu'nun ücra bir köşesindeki köyünü düşündü. Uçsuz bucaksız bir gökyüzünün altında bir dağın yamacına yapılmış kerpiç evler, amansız bir hayat. Göz alabildiğince uzanan ovalar, yüksek otlar. Zorlukla yürünen, kirli bir kağıt gibi griye çalan dik yamaçlarda otlayan koyun sürüleri. Sonra vadide yaşayan, elleri güneşten ve soğuktan bir taş gibi çatlamış erkekler, kadınlar, çocuklar. Sonra bir eğitim kampı. Kayseri yakınlarında dikenli tellerle çevrilmiş, yapılış amacı dışında kullanılan bir termal tesis. Her gün görülen teorik dersler, eğitim, spor egzersizleri. Sabahtan öğlene kadar Alparslan Türkeş'in 9 ışığının okunması, milliyetçilik ilkelerinin tekrarlanması, Türk tarihiyle ilgili sessiz filmlerin izlenmesi. Balistik üzerine temel bilgilerin verildiği dersler, patlayıcı maddelerle yangın bombaları arasındaki farkın öğrenilmesi, tüfekle atış talimleri, kesici ve delici aletleri kullanma. Sonra birden Fransızca eğitim yapan bir lise, her şeyin değişmesi, ilk bakışta insana cazip gelen farklı bir çevre. Ama belki de onun için çok daha kötü bir ortam. O bir köylü kızıydı, temiz aile çocuklarının arasında dağlı bir kız. Aynı zamanda da mutaasıptı. Çoğu şehirli ve solcu öğrenciler arasında Türk kimliğine, ülkülerine sımsıkı sarılmış bir milliyetçi. Burada Galatasaray'da zihninde ana dili yerine Fransızca düşünecek kadar bu dile büyük bir ilgi duydu. Hala çocukluğunun lehçesini kopuk kopuk ve yalın heceleri anlıyordu ama yavaş yavaş onların yerini yeni kelimeler, kitaplar, şiirler almıştı. Artık düşüncelerini savunabiliyor, her yeni fikri tartışabiliyordu. Böylece tüm yaşamı kelimenin tam anlamıyla Fransızlaşmıştı. Sonra seyahatler başladı. Afyon. İran'da haşhaş ekimi çölde oluşturulan sekilerde yapılıyordu. Afganistan'da sebze ve buğday tarlalarının yerine haşhaş tarlaları almıştı. İsimsiz, belirli bir hatta olmayan sınırlar gördü. Kaçakçıların sık sık gidip geldiği mayın döşeli, insandan arındırılmış bölgelerden geçti. Savaşları hatırlıyor. Tanklar, Stinger'lar, bir Sovyet askerinin kellesiyle buzkaşı oynayan Afgan mücahitler. Laboratuvarlar da gördü. İçerisi bez maske takmış erkek ve kadınlarla dolu. Nefes almanın imkansız olduğu barakalar. Beyaz toz ve asit dumanları. Baz morfin ve saf eroin. Gerçek meslek hayatına atılan ilk adım. İşte o dönemde yüz takıntısı başladı. Bugüne kadar da belleği hep tek bir doğrultuda çalıştı. Yüzler her seferinde bir ateşleyici görevi gördü. Şefiye'nin yüzü ona son aylarını hatırlatması için yeterli olmuştu. Uyuşturucu, kaçma, saklanma. Azer'in gülümsemesi de ocakları, milliyetçi toplantıları, işaret parmağıyla serçe parmağını yukarı kaldırmış, diğer üç parmağı çimdik yapar gibi birleştirmiş, birbirini selamlayan insanları ve dişi kurt kimliğini hatırlatıyordu. Ama şimdi Galatasaray'ın bahçesindeydi ve olaylar tersine akıyordu. Hatıralarında belleğinin her noktasına nüfuz etmiş kendisi için çok önem taşıyan biri canlanıyordu. Önce hantal, şişman bir çocuk. Sonra lisedeyken beceriksiz bir yeni yetme, ardından uyuşturucu kaçakçılığı işinde bir çalışma arkadaşı. Yasa dışı laboratuvarlarda beyaz önlüğü içinde ona gülümseyen hep aynı tombul silüet. Yıllar boyunca hep yan yana oldukları, birlikte büyüdükleri bir çocuk, bir kan kardeşi. Onunla her şeyini paylaşmış bir bozkurt. Şimdi tüm dikkatini verdiği bu yüz yavaş yavaş netlik kazanıyordu. Bakır rengi kıvırcık saçların altında bebeksi yüz hatları, çöl taşları arasındaki iki turkuaz gibi mavi gözler. Birden dudaklarının arasından bir isim çıktı. Kürşat Metin. Ayağa kalktı ve lisenin içine girmeye karar verdi. Bunu doğrulamalıydı. Sema okul müdürüne kendini bir Fransız gazeteci olarak tanıttı ve röportajının konusunu açıkladı. Ünlü Galatasaray mezunları. Müdür gururla gülümsedi. Bundan daha normal ne olabilirdi? Birkaç dakika sonra duvarlarında sıra sıra kitaplar bulunan küçük bir odadaydı. Önünde son 10 yıllık dönemin klasörleri vardı. Eski öğrencilerin isimleri, resimleri, her yılın tarihi ve dönemi. Hiç tereddüt etmeden 1988 yılının dosyasını açtı ve son sınıfın, yani kendi sınıfının sayfalarına gelince durdu. Eski yüzünü aramadı. Düşüncesi bile canını sıkmaya yetti. Sanki kendisi için bir tabuymuş gibi rahatsız olmuştu. Hayır, Kürşat Metin'in resmini aramaya başladı. Bulduğunda hatıraları bir kez daha gözünde canlandı. Çocukluk arkadaşı, yol arkadaşı, bugünün kimyacısıydı. Alanının iyilerindendi. Sıradan bir ham afyondan en iyi kalite morfin üretebilir, en saf eroini elde edebilirdi. Asit anhidriti işlemesini bilen sihirli parmaklara sahipti. Yıllardan beri operasyonların hepsini onunla birlikte organize etmişti. Son parti sırasında da eroini sıvı çözelti haline getiren Kürşat'tı. Ama fikir Sema'nındı. Uyuşturucuyu hava kabarcıklı zarfların gözeneklerine şırınga etmek. Zarf başına 100 mililitreden hesaplanırsa 10 zarfta 1 kilo eroin yapardı. 200 zarf malın tamamına yeterdi. Sıvı çözelti halinde 20 kilo 4 numara eroin her türlü tehlikeden uzak sıradan belgeler yollar gibi bu zarflarla gönderilir ve Rozi serbest bölgesinden alınırdı. Sema hala fotoğrafa bakıyordu. Beyaz alanını bakır rengi kıvırcık saçlı bu şişman yeni yetme sadece geçmişe ait bir hayalet değildi. Bugün çok önemli bir rol üstlenmeliydi. Azer Akarca'yı bulmada Sema'ya bir tek o yardım edebilirdi.